Sorularla Risale sitemizin değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
24. söz 3. daldayız.
Evet.
Birinci sorum şöyle. Asr-ı saadetin dahi kıyametten korkmasını nasıl anlamalıyız? O zaman da kendilerine yakın hissettikleri kıyametin bir iki delil ve bürhanı var mıdır?
Evet. Sahabe efendilerimize bir defa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sürekli kıyameti bekleyiniz buyurmuş. Dolayısıyla söz anlamında, kavil anlamında Peygamber Efendimizin böyle bir emri olduğu için sahabeler bu emre uymak adına sürekli kıyameti bekleme yoluna girmişler. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Deccal'ı anlatırken sahabeler sorarmış. Ya Resulallah, biz o zamana yetişirsek ne yapalım? Yani kendileri hayattayken Deccal'ın çıkabileceğini bekliyorlar. Korkuyorlar. Allah korusun. Böyle dehşetli ve zararlı bir insanın dönemine ulaşırsak halimiz nice olur diye. Yani Peygamberimizin anlatım tarzlarından, kıyametle ilgili benzetmelerinden ve o kıyametin alametlerinden çok bahsetmesinden böyle bir his oluşmuş. Bunun için ben özellikle hadis kaynaklarındaki Kitabül Fiten vel Melahim, Kitab-ı Şat-ı Sa'a, yani kıyamet alametlerinin, fitne bölümlerinin anlatıldığı yerler var hadis kaynaklarında. Burada çok örnekler görülebilir. Bunlardan bir tanesi şöyle. Eğer Deccal çıkarsa ben onunla şöyle mücadele edeceğim diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla Deccal'ın veya Süfyan'ın, yani o şerirli olan zatların çıkabileceği endişesini sahabe efendilerimize hissettirmiş. Bununla ilgili bir tane örnek şöyle, canlı bir örnek verelim.
Evet.
Hazreti Ayşe annemizin anlattığına göre Bedevi Araplar Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip sormuşlar. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diye Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Evet. Onların içlerinden en genç olanına bakmış. Eğer şu yaşarsa o ihtiyarlamadan kıyametiniz kopabilir demiş. Yani gelenlerin içerisinden birisinin daha vefat etmeden kıyamet kopabileceği endişesini onlara yerleştirmiş. Hatta Enes bin Malik anlattığına göre Peygamber Efendimiz'e kıyamet ne zaman kopacak diye sorulmuş. Peygamber Efendimiz de ismi Muhammed olan Ensar'dan bir çocuğu göstererek bu seferde. Küçük bir çocuk. Eğer bu çocuk yaşarsa umulur ki o ihtiyarlamadan kıyamet kopabilir demiş. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimiz gerek kıyameti bekleyin diyerek sözlü, gerekse muşahhas somut şahıslar göstererek onların ihtiyarlamadan kopabileceğini, gerekse zamanımızda Deccal çıkarsa ben onunla deliller getirerek ona üstün gelirim gibi ifadeleriyle Peygamber Efendimiz ashab-ı kirama sürekli kıyametin kopma endişesi içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir atmosfer oluşturmuş denilebilir.
Evet, Allah razı olsun.
Amin.
Hocam bir sonraki sorumuz şöyle. Sahabelerin asırlar sonra vukuya gelecek kıyametin şartlarından bazılarını müşahede edip kendilerine çok yakın telakki etmelerinin hikmetini üstadımız nazara verirken kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz hadis-i şerifinin burada bir illet cephesi, bir de hikmeti ibham cephesi nazara
evet.
veriliyor.
Hmm.
Bunların açılımı nedir? Farkları nelerdir?
Evet. Ya burada bir emrin bir illeti vardır, bir de hikmeti vardır. Örneğin biz namazı niçin kılarız? Allah emrettiği için kılarız.
İlleti bu.
İlleti budur. Peki namazı Allah'ın bize emretmesinin hikmetleri nelerdir? Çoktur. Ama biz hikmeti için namaz kılmayız. Yani spor olsun diye, bedenimiz sağlıklı olsun diye, şöyle şöyle bedensel ve ruhsal zevk alalım diye namazı kılmayız. Allah emrettiği için kılarız ama elbette hikmetinin de çok maslahatları vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala kıyametin ne zaman kopacağını bize bildirmez, bildirir. İlleti ona aittir. Ama bildirmemesinin hikmetleri nedir diye düşündüğümüzde işte onun izahını yapıyor. Bildirmemesinin hikmeti Allah her an kıyametin kopabileceği endişesini yaşamamızı ve ona göre insanlık olarak, beşeriyet olarak ahirete, ebedi hayatımıza hazır olmamızı istiyor. Ama kopmama ihtimali de var. Çünkü belli değil ya. Kopmama ihtimalini dikkate alarak beşeriyet ve insanlık olarak dünyamıza çalışmamızı istiyor. Öyleyse her an kıyametin kopma ihtimaliyle ahiretinize, kopmayabilir, daha uzun müddet de kıyamet kopmaz, dünya devam edebilir ihtimalle dünyamıza, çalışmamızın hikmetine uygun olarak böyle gizlenmiştir denilebilir.
Evet. Allah razı olsun. Tabi'in zamanında ahir zamanın alametlerinden olan Mehdi, Süfyan gibi eşhası bekleme emeli, hatta bazı ehli velayetin onlar geçmiş demeleri acaba çok garip değil mi?
Evet.
Yani hakikatle ne kadar ilgili?
Evet. Tabii bunun hikmetini Üstad Bezmi Hazretleri şeyin devamında açıklıyor.
Evet.
Bunun devamında var. Neden Allah-u Teala bunu gizlemiş? Yani kıyametin kopma vaktini Cenab-ı Hak niye gizlemiş? Bunun izahını kendisi devamında yapıyor. İşte bu da kıyamet gibi hikmeti ilahiye iktiza eder ki vakitleri taayyün etmesin.
Evet.
Yani sadece kıyametin kopması değil. Yani Allah-u Teala sadece kıyametin kopmasını gizlemekle bu hikmeti gerçekleştirmiş olmuyor. Aynı zamanda Mehdi gibi çok faydalı insanları ümitsizliğinden kurtaracak büyük zatların, Deccal ve Süfyan gibi insanları dalalete sürükleyecek, ebedi hayatlarını tehdit edecek zararlı kişilerin her an çıkma ihtimalini de yaşaması gerekiyor insanlık. Neden?
Evet.
Eğer çok iyi bir insan çıktıysa bu Mehdi olabilir ümidiyle ona uysun. Ya da çok zor durumdaysalar, sıkıntılı durumdaysalar o durumlarda ümitsizlikten kurtulmak için. İşte o açıdan şu cümlenin okunmasını ben uygun görüyorum. Ne diyor? Çünkü her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır.
Evet.
Yani Mehdi manasına muhtaç olmasının nedeni işlerinde bulundukları zor şartlardan, zalim ve fesatçı insanların zulüm ve baskılarından kurtulma konusunda ümitsizliğe düşmesinler. Allah dilerse kışın ortasında güneşi gösterdiği gibi, bu kış gibi manevi zulümlerin olduğu dönemde de dilerse Mehdi misal zatları gönderebilir. Belki de şu zat o olabilir gibi hem ümitsizlikten onu kurtarsın, ümit yaşlasın, hem de o mübarek insanlardan, benzerlerden birisi çıkmışsa onun yolundan gitsin diye. Demek ki bu manaya muhtaç. İki, hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkla nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer tayin edilseydi maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Ne oldu o zaman? Demek ki sahabe efendilerimiz ve sahabeden sonra gelen tabi'in, etbe'ün tabi'in döneminde veya her asırdaki insanlar baktınız ki İslam'a aykırı, yanlış düşüncelere sahip ya tavır ve davranışlarıyla, fiilleriyle ya da fikirleriyle. Bu Peygamberimizin haber verdiği ahir zaman fitnelerinden Deccal veya Süfyan olabilir. Hatta bir hadis-i şerifte 30'dan fazla Deccal'dan bahsediliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bu ifadeleriyle her zararlı ve şerli kişilerden ümmeti Muhammed'i korumak ve onları sürekli ahirete hazır hale getirmek için söylemiş. Bu hikmeti budur. Hatta bir tanesini bununla ilgili örnek vereyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki hiçbir peygamber yoktur ki gönderildiği topluma karşı Deccal ile onları uyarmasın.
Allah'ım.
Evet, her asrın, her peygamberin de, sadece Peygamber Efendimiz değil, diğer peygamberler de kendi ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlar. Yani sürekli o fitneli, fesatçı insanlardan sakınma konusunda böyle bir sünnetullah var. Yani Allah-u Teala böyle bir sünnetullah kaydı ve Kur'an'ını beşeriyete vermiş yani. Sadece ümmeti Muhammed için düşünmeyelim.
Evet.
Bunun hikmeti neymiş demek ki? Her görülen kötü insanlar bu olabilir endişesiyle ona uyulmasın. Onun yolundan gidilmesin. Ahiretine ciddi hazırlansın. Bununla ilgili çok örnekler var. Cevabı uzatmamak için detaya girmiyorum.
Peki, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam, şöyle bir sualimiz var. Her asrın Mehdi manasına veya Süfyan Deccal mana muhtevasına muhtaç olması nasıl bir ümitle yeis dengesi oluşturmaktadır?
Evet. Tabii aslında bir insanın ömrünün ne zaman biteceğinin gizli olması gibi kainatın ömrünün ne zaman biteceğinin gizli olması da önemli. Burada şöyle bir incelik var. İnsanoğlu hayvanlardan ayrı olarak sadece kendi istikbalini, geleceğini, hayatını düşünmüyor.
Evet.
Dostların, akrabaların, insanlığın, beşeriyet, hatta dünyanın ve kainatın ömrünü de düşünüyor, hesap ediyor. Hatta zaman zaman insan kendi ömrünün ne zaman biteceğini değil, kıyametin ne zaman kopacağını daha çok düşünüyor. Dolayısıyla Allah bu insan denilen varlığın hangi istat ve kabiliyetler, hangi özellikler taşıdığını en iyi bildiğinden, çünkü veren o, yaratan o.
Doğru.
Ve bu insanın hangi yöntemlerle ahiretine daha iyi çalışacağını en iyi bilen o olduğundan, bu hikmetin gereği olarak sadece insan ömrünün ne zaman biteceğini değil, kainatın da ömrünün ne zaman biteceğini gizlemiş. Ta ki o insan denilen makinenin verimli çalışması gerçekleşsin.
Evet.
İşte buna binaen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mehdi ve Deccal manalarını sürekli sahabelerin ümmeti Muhammed'e, ümmetine anlatmış. Mesela bunu 19 mektuptan üstadımızın şu ifadesiyle anlamaya çalışalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vahye istinaden, çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybla ilgili bilgilerin tamamını Peygamber'e Allahu Teala'dan alıyordu. Allah bildiriyor, Peygamberimiz de bildiriyordu. İşte Üstad, vahye istinaden.
Üstad ezelisinden ders
alır. Üstad ezelinden ders alır, öyle verir. Her bir asırda kuvve-i maneviyeyi ehli imanı muhafaza etmek için. Allah Allah. Yani demek burada şöyle bir incelik var. İnsanoğlunun manevi kuvvete, ümide ve şevkle, arzu ile, istekle hayata bağlanmasına, hizmet etmesine, dünyasına ve ahiretine çalışmasına manevi kuvvet lazım. Kuvve-i maneviye diyoruz biz buna. İşte diyor bu kuvve-i maneviyeyi hem alem-i İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan Âl-i Beyt'e ehli imani manevi rapt etmek için Mehdi haber vermiş. İki tane hikmet anladık biz burada. Bir, ümmeti Muhammed'in zor durumlarda manevi kuvvetini sağlamak. İki, silsile-i nurani olan Peygamber Efendimiz'in nübüvvetini, ubudiyetini, kulluğunu en güzel aktaran ve yaşayan nurani silsile olan Âl-i Beyt silsilesini ümmeti Muhammed'e bağlamak. Bu zat seyyittir. Bu zat alimdir, velidir. Peygamber Efendimiz de Mehdi'nin seyyitlerden olacağını söylemiş. Öyleyse bu zat onlardan olabilir diye Ehl-i Beyt'e karşı ümmeti Muhammed'i teşvik etmiş. Onlara uymaya, onları sevmeye. Bu iki hikmetten dolayı Cenab-ı Hak Allahu Teala'nın bu hikmeti gereği olarak gizlemiş. Peki işi Deccal'a getirecek olursak, İnsanlar zaman zaman ümitsizliğe kapılıyorlar. Ya da Allah korusun, insanlar zaman zaman ahireti unutup dolu dizgin cehenneme koşuyorlar. Tamam, ümitsizliğe düştüklerinde bunları koruyacak ya da manevi kuvvet verecek Mehdi manasına muhtaçtırlar da. Peki ahireti unuttular, nefislerine uydular, dünyaya tamamen böyle dolu dizgin daldılar, gidiyorlar. Bunları peki bu tehlikeden koruyacak bir de uyarıya ihtiyaçları var. İşte o uyarı aslında kıyametin kopması. Ama özellikle kıyamet alameti olarak Deccal dikkate sunulmuş ki her şerirli adam, her zararlı insan, her günaha çağıran, her itikadi yanlış bir fikre davet eden kişi veya gruplar bu Deccal olabilir endişesiyle ondan sakınılsın. Demek ki Allahu Teala bu iki hikmetten dolayı Süfyan ve Deccal manasını sürekli ümmeti Muhammed'e hatırlatmak gereğini lütfetmiş ve Peygamberimiz de bu manayı ümmetine ders vermiş.
Yani birine tabi olmak, diğerinden de kendimizi sakınmak, muhafaza etme noktasında.
Zaten insanın iki tane şeye ihtiyacı var dünyada. Birisi faydaları elde etmek, iki zararlardan kendini korumak. Üçüncüsünü biz bulamadık bugüne kadar. Hakikaten def-i şerr, cerb-i nefta dediğimiz şey tam yerleşiyor. Ya faydalı bir şeydir senin için istersin, evet. Ya zararlı bir şeydir senin için def edersin. Bu iki manayı, bu iki duygu yerleştirmiş. Süfyan ve Deccal manası zararlı şeylerden kendimizi korumaya, Mehdi manası da faydalı manevi şeylerden istifade etmeye tam yeterli ve kafi bir...
Şeytan ve melek gibi.
Evet, şeytan ve melek gibi. Elhamdülillah.
Allah razı olsun.
Amin.
Şimdi bir sual daha soracağız. Yalnız ilgili metni okumak istiyorum.
Hay hay.
Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki, ehadisi tefsir edenler metni ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye ve Süfyaniye'yi merkezi saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Hem de o eşhasın şahs manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-ı azimeyi o eşhasın zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki o eşhası harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır, akla kapı açılır fakat ihtiyar elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas, hatta o müthiş deccal dahi çıktığı zaman çokları, hatta kendisi de bidayeten deccal olduğunu bilmez. Belki nur-u imanın dikkatiyle o eşhası ahir zaman tanınabilir. Sualimiz şöyle. Bu paragrafta yanlış anlaşılabilen bazı nakillere ışık tutan bir hakikat var.
Evet.
Hatta seferilik mevzu dahi bu mana ve muhteva ile aslın ihtiyacına binaen daha rahat çözülebilir. Dolayısıyla bu paragrafın teferruatlı izahı yapılabilir mi?
Evet.
Faydalı olacak.
Tabii bütün detaylarına girmesek de biz burada iki tane önemli özelliğin açıklandığını düşünüyoruz. Bir tanesi, hadis-i şeriflerin açıklaması sadedinde raviler o hadislerin bir kısım manalarını filan yerde olacak ya da bunun manası filan zattır diyebilirler. Burada o örnek veriliyor. Mesela diyelim ki Mehdi Aleyhisselam nerede çıkacak? Sorulmuş. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadisler belli. Ama bu Mehdi nerede çıkacağı belli olmadığından hadis ravileri bunun o zamanki İslamiyet'in, Müslümanların merkezi olan, hükümetlerin başkenti olan yerleri tatbik etmişler. Efendim bu Medine'de çıkabilir, Şam'da çıkabilir, Halep'te çıkabilir. Neyse. Şimdi o ravilerin açıkladığı şeyleri esas alırsak ve o da orada olmazsa o zaman sanki hadisler haşa yanlışmış gibi akla gelir. Bu sefer bunu duyanlar hadisi inkar ederler.
Doğru.
Üstad Bediüzzaman hadislerin metniyle hadislere yapılmış yorumların ayrılmasını ve böylece eğer yorumda bir hata varsa o hatanın yoruma ait olduğunu, hadise ait olmadığını, öyleyse bunu bahane göstererek hadisin inkar edilemeyeceğini bu güzel bir örnekle vurguluyor.
Evet.
Peki zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi konusu aslında ilgilendiren mesele. Yani zamanın değişmesi hükümler değişir mi? Evet. Zamanın değişmesiyle hükümler değişir ancak zamana göre verilmiş fetvalar o zamandaki şartların değişmesiyle fetva değişir demektir. Yoksa Kur'an'da ve hadiste geçen hükümler zamanın değişmesiyle değişir anlamında değil.
Evet.
Aslında buna bir örnek verelim. Evet. Mesela bir zamanlar erkeklerin başı açık gezmesi mekruh sayılmış. Neden? İslamiyet'te 4 tane temel kural ve kaide aslı var. Bir, Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'de geçen hükümler birinci kaynaktır. Sonra bu Kur'an'daki hükümleri açıklayan veya Kur'an'da özetle söylenmiş de detayı bulunmayan hükümleri hadislerde görürüz. Hadisler ikinci kaynağımızdır.
Evet.
Sonra alimlerin icmağı, bir konu üzerinde ittifak etmeleri üçüncü delildir. Dördüncü delil ve burhan da kıyastır. Bir hüküm vardır. O hüküme illet açısından benzeyen başka bir hüküm vardır. Mesele vardır. O mesele ona kıyas edilerek şartlar var. Tabii detaya girmeyeceğiz. Konumuz o değil. Öyleyse Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz hadis-i şerifleri, alimlerin ittifakı ve kıyas İslamiyet'in dört temel esasıdır. Evet. Fakat bunun dışında asli olmayan deliller de var. Buna biz fer'i deliller diyoruz. Mesela örf, adet, gelenek ve göreneklerde İslamiyet'e aykırı değilse,
evet,
onunla ilgili Kur'an ayetlerinde ve hadislerde bir hüküm yoksa o da delil olabiliyor. Örneğin bir toplumda, Müslümanların bulunduğu bir toplumda adet, gelenek, görenek olarak erkeklerin baş açık dolaşması çirkin görülüyor. Buna mekruh denir orada. Denir ki bir Müslüman erkeğin baş açık dolaşması mekruhtu diye örf, adet, gelenek, görenek olmuş. Ama bir zaman gelir ki toplumda böyle bir anlayış kalmaz. Hmm. Mesela bugün günümüzde bir erkeğin başının açık dolaşması toplumun örf, adet, gelenek ve göreneklerine aykırı değil. Peki erkeğin başını açmasının yasak olduğuna dair ayet, hadis var mı? Yok. Öyleyse örf de olmadığına göre bu mekruh olmaz.
Hmm.
Dolayısıyla bir zaman diliminde alimler örf, adete göre bir hüküm vermişler. O örf, adetin değişmesiyle o hüküm değişir mi? Değişir. Mesela alimler demişler ki kısa kollu namaz kılmak mekruh değil. Ama gömleğin veya ceketin kollarını böyle geriye toplayarak, hani biz bugün toplamak diyoruz kollar, böyle kılmak mekruh demişler bazı kitaplarda. Neden? Çünkü o günümüzde, o günde yani, bu şekilde gömleğin veya ceketin kolunu geriye kıvırmak bir gurur, benlik, gösteriş alametiymiş. Böyleyse böyle bir alametle namaz kılmak elbette mekruh olur. Ama günümüzde Müslümanlar bunu gösteriş, gurur ve benlik alametiyle yapmazlar. Hiçbir Müslüman bu niyetle yapmıyor. Toplumda böyle bir adet de yok.
Evet.
Bazen alışkanlıktan, bazen sıcak havanın sıcak olmasından. Öyleyse bugün günümüzde gömleğin kolunu kıvırarak namaz kılmak mekruhtur denilmez. İfade bildim mi? Şimdi seferlik konusuna gelince, seferiliğin illeti hadise dayanıyor. Nedir illet? 3 gün, 3 gece. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifindeki seferlik illeti ne zaman geçerli olur? Burada ihtilaf var. Ne demiş Peygamberimiz? Seferi olan bir insan namazını kısaltır, orucunu tutmayabilir. Öyle mi? Yani 4 rekat namazlar, 4 rekat farzları 2 rekat kılabilir. Sadece 4 rekat farzlar için geçerli bu.
Evet.
3 rekatlar için, 2 rekatlar için geçerli olmadığı gibi sünnetler için de geçerli değil. Sadece 4 rekatlık farz namazlar seferi olan bir Müslüman 2 rekat kılar veya kılabilir. Çünkü Şafilerde kılar, kılabilir. Hanefilerde kılar. Yani kılmak esastır Hanefilerde ki Şafilerde 4 esastır, 2 de kılabilir. Pekala, bunun seferliğin gerçekleşmenin, gerçekleşmesinin kuralı ne? Onun için biz burada ümmeti Muhammed'i sıkıntıdan kurtarmak için iki içtihadı ön plana çıkarıyoruz. Bir, seferlikte esas olan 90 kilometredir. Demiş mi alimlerimiz? Artık biz bu konunun detayına girmiyoruz. İşte o zamandaki alimler bunu toplumdaki seferlik araçlarına dikkat alarak, deve ile yayan yürüyüşü dikkat alarak böyle yapmışlar. Günümüzde bu değişti. Bu tartışmalara girmiyoruz. Özetle insanlığın, ümmeti Muhammed'in bu hassasiyetinin iki temel esas üzerine kurulacağının daha faydalı olacağını düşünüyoruz. 90 kilometre esas alan alimlerimiz var. Eğer bir Müslüman, ben 90 kilometre esas alırım, bulunduğum şehrin veya ilçenin veya köyün son evleri çıktıktan sonra 90 kilometreye gideceğim ve daha fazla gideceğim bir yerse seferiyimdir, sefer hükümlerini uygularım derse bir şey diyemeyiz. Ama bir Müslüman da diyebilir ki Peygamber Efendimiz 3 gün 3 gece demiş. Alimlerimiz bunu o günün şartlarında yaya yürüyüşe ve deve yürüyüşüne uygulamışlar. Ama günümüzde insanlar artık yaya ve deve ile yolculuk yapmıyorlar. Daha hızlı araçlarla yolculuk yap. Öyleyse 3 gün 3 gece yolculuğu esas alırım. Gideceğim yer 3 gün sürmezse kendimi seferi saymam derse ona da saygı duymak lazım. Yani biz sorudaki konuyu özetlemek gerekirse Müslümanlar isterse 90 kilometre mesafe esas alır, ona göre seferlik gerçekleşti der, seferi sayar kendini. İsterse 3 gün yolculuk yapmam gerekir. Eğer 3 gün yolculuk yapacağım bir yere yolculuğa çıkarsam seferi olurum diye değerlendirirse ona da saygı duymak lazım. Buradaki içtihatlardan birini tercih eden kardeşimizi kınamadan, azarlamadan her iki grup da istediğini tercih edebilir ama bilsin Müslüman şuurlu bilinçli olur. Hangisini tercih ederse ona göre amel edebilir.
Allah razı olsun.
Amin.
Sorularla Risale-i sitemizin değerli takipçileri, bu haftaki programımız sona erdi. İnşallah müteakip hafta tekrar görüşmek üzere.